Büyü Bozumu Girişimcilik Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Emre Demirel. Benimle beraber yanımda kim var?
Ekin Kahraman.
Nasılsın Ekin?
İyiyim Emre, sen nasılsın?
Ben de iyi miyim kötü müyüm belli değil. Biliyorsun havalar biraz garip. arada gülüyorum. Arada moralim bozuk oluyor. Havalar hep kapalı zaten burada. Sen ne durumdasın?
Ya biz de yine arada güneş çıkma ihtimali olan bir coğrafyadayız da senin kışlar biraz sıkıntı ya. Şimdi bizde de yağmur falan bayağı.
Ya buradaki problem de şey, kış olsa neyse de kış da yok, yaz da yok. Böyle garip bir arafta kaldık. Herkesin morali dip yani. Senin de sınavlar var herhalde.
Aynen ya, benim sınav dönemi tam. Böyle arada ufak bir kaçamak yapıp podcast çekelim dedik.
Evet, bu yüzden bu bölümümüz biraz kısa mı olacak diyelim. Kısa olur değil mi?
Kısa olur diye düşünüyoruz. Konu
O zaman
uzamazsa.
bekletmeden dinleyicilerimizi yavaş yavaş şeye geçelim. Bölümün ismine geçelim. Bölümümüzün ismi ne Ekin?
Serbest girişimci kod okur yazarlığı bilmeli mi bilmemeli mi, bilecekse de ne kadar bilmeli? Aslında cevap bilmeli de hani ne kadar bilmeli kısmında.
Oğlum en sonda söyleyeceğimizi en başta söyledin, şimdi hiç kapatıp
İşte.
gidecek gibi olacağız.
Aynen.
Şöyle o zaman hemencecik özetleyelim. Bir serbest girişimci, ya hatta serbest girişimci olmasına gerek bile yok. Herhangi bir günümüzde 21. yüzyılda 2020 yılında yaşayan herhangi bir insanın bence kod okur yazarı olması gerekiyor. Ve bunun hani optimum seviyesi nedir günümüzde? Onu konuşalım istedik. Özellikle serbest girişimciler özelinde. Sen bizim ikimizin arasında böyle daha teknik programlamayla çok daha derinden uğraşan tarafsın. Hani ben de biraz o taraflardayım da frontta takılıyorum hem. Biliyorsun benim işlerim biraz daha hani işin bu kodlamadan da halledecek taraflarıyla da bir kontağım olduğu için ben hala biraz şeydeyim. Bir ayağım dışarıda, sen iyice içerilerdesin. Senle bir bunu tartışalım. Ne diyorsun?
Aynen. Hatta bizim ikimizin tecrübe ettiği bir proje de var aslında, hani bunu tam olarak.
Tabii projeleri de
Üzerinden
konuşuruz.
2 yıl geçse de 2 yıl oldu sanırım ama hani bunun etkisini hala hissediyorum ben günlük hayatta. Bazen de kendime katmaya çalışıyorum. Aslında birazcık ekiple yönetilen işlerde ön plana çıkıyor bu. Hani mesela bir, yani sayı önemli değil aslında. Hani yazılımcı tayfasının, işte yönetici tayfasının, işte insan kaynaklarının, pazarlamacıların hepsi birbiriyle koordineli çalışmak zorunda ya günümüzde. Hele hele küçük işlerde çok daha hızlı ve çok daha koordineli sorun çözmeleri gerekiyor. Bunların birlikte konuşabilmesi lazım aslında. Ya aslında sorun buradan çıkıyor. Yani herhangi bir yazılım dili değil. Hani yazılımcıların da aynı şekilde diğerleriyle de iletişim kurabilmesi gerekiyor.
Ya şöyle en baştan bir alayım ben.
Tabii.
Senin söylediklerine hem ek olsun hem de tamamlayıcı özellik de olsun. Önce bir kod okur yazarlığı ne? Onu bir tanımlayalım. Ne diyorsun? Kod okur yazarlığı şöyle bir şey oluyor. Yazmamıza gerek yok bir kodu, oturup programlama yapmamıza gerek yok. Ama biz belli bir sektördeysek muhtemelen içinde bulunduğumuz sektör yazılıma dokunuyor. Yani şu anda günümüzde yazılıma dokunmayan bir sektör yok sanırım. Var mı? Bence yok. Bizim içinde bulunduğumuz sektörde ki yazılan kodları en azından açıp baktığımızda %100 anlamasak bile orada ne olduğunu anlayabilmemiz gerekiyor. Veya o kodun veya bir kod parçası gördük diyelim. Bu kod parçasının ne işe yaradığını hani anlayıp idrak edebilmemiz gerekiyor ve sonrasında muhtemelen insanlara bunu anlatmamız gerekecek belli noktalarda ve biz o zaman şey diyebiliriz. İşte bu kod şunu şunu şunu yapıyor. Bu sayede biz şunları şunları şunları başarabiliriz. Aslında kod okur yazarlığı az çok bu. Hani oturup da hacker gibi kod yazmaya gerek yok saatlerce.
Aynen, aslında bu şey de gerektir. Bir spaghetti kod dediğimiz bir kod şeyi vardır, bilirsin. Böyle hızlıca yazılmış, üzerinde hiç durulmamış ya da düşünülmemiş kodlarda oluşur genelde. Hani bazen...
Biz de yazdık.
Tabii, biz de yazdık. Hatta ben genelde yazıyorum da, yani hani öyle kötüledim ama hani genelde benim zaten her şeyi hızlı hızlı yapmam gerektiği için hani mesela yönetici seviyesinde birisinin kod okur yazarlığı sayesinde aslında kodlamanın ne kadar temiz yapıldığını veya düşünülerek yapıldığını da belirtebilir bu aynı şey, o olay. Mesela ne kadar çok spagetti varsa içeride o kadar çok laşlanmış yani üzerinden hızlıca geçilmiş bir kodlama projesini yönettiğini anlayabilirsin. En basitinden bunu anlamak bile büyük bir şey ekip yönetimini değiştirmek, geliştirmek açısından.
Şimdi bazı sektörler var artık firmaların içinde. Özellikle bu dijital pazarlamada çok ortaya çıkıyor. Yani satışta falan da var ama dijital pazarlamada çok belirgin. Bu ürün takımlarında genelde iki tarz, yani ürün takımları böyle hibrit oluyor. Hem iş tarafından takım üyeleri oluyor, hem de yazılım tarafından takım üyeleri oluyor. Doğal olarak bir de günümüzde de bu agile metotlar artık iyice geliştiği için hem firma içinde hem de artık kendi ufak girişimimizi kursak bile agile yapmaya çalışıyoruz. Agile olunca da takımlar ufak oluyor. Herkes birbiriyle çalışıyor. Ve kod okur yazarlığı insanların birbirlerini anlamasını sağlıyor. Özellikle teknoloji startuplarında diyelim veya küçük girişimlerde. Bu konuda da söylemek istediğim başka... Ekin, nereye gittin? Ekin.
Geldim geldim. Buradayım.
Neyse,
Ufak bir
bu da...
internet bağlantısını düzeltiyordum hemen. Kısaca düzelttim.
Tamamdır. Ben ne anlatıyordum? Bu bölüm çok ilginç olacak.
Bence kesmeyelim bu bölümde de, bu kısımda.
Kesmeyeceğim ya. Bu bölümde de kesmeyelim, dursun, doğru diyorsun. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bu...
Evet, işte bu yüzden düzeltiyordum arkadaşlar şey internet
Evet.
bağlantısını.
Evet. Arkadaşın görüntüsü bir dondu geldi. Bu bahsettiğimiz takımlar ufak olduğu için ve genelde de yönetici takımı veya işi paslayan, hani işi üreten kısım vardır, tamam mı? Firmalarda diyelim. İşi üreten kısım genelde kodlama bilmeyen kısım olduğu için kodlama bilenlere çok garip istekler gidebiliyor.
Tabii.
Yani benim başıma çok geliyordu bu. Özellikle e-mail yaparken de çok geliyor. Hani mesela account manager oluyor. İşte müşteriye bir ürünü satmış. İşte şunları şunları yapacağız, bunları bunları yapacağız. Uçmuş, kaçmış, altından girmiş, üstünden çıkmış. Müşteriye satmış bir ürünü. Sonra ürün yazılımcıya geliyor. Diyor ki bana diyor şunu şunu şöyle yap, bunu bunu böyle yap diye anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ondan sonra yazılımcı diyor ki olmaz ki öyle bir şey. Mümkün değil. Ya da senin bahsettiğin zaman aralığında benim böyle bir şeyi yetiştirmem mümkün değil tarzı bir şey geliyor. Ondan sonra kavgalar, şirket içi atışmalar. İşte ben işi getirdim, yapamadı. Yazılımcı ona suç atıyor. Ötekisi ona suç atıyor. İşte bir iki buna suç atıyor. Kod okur yazarlığı bütün bunları engelliyor. Benim bir görüşüm var. Şey diyorum hep. Hatta ben bunu şeylerde falan da söylüyorum. Bu işte iş görüşmelerine falan gittiğimde de hep söylediğim bir şey var. Yazılım yavaş yavaş, bu biliyorsun, hard skill'ler var. Bir de soft skill'ler var ya. Hani hard skill dediğimiz arkadaşlar, hani asıl işimizi yaptığımız yetenekler. Bir de soft skill dediğimiz işte konuşma becerileri, anlaşma becerileri, işte takım içi uyum tarzı hafif beceriler var. Ben artık kodlamanın yavaş yavaş hafif beceri statüsüne kaydığını düşünmeye başladım. Hani %100 kayamaz belki ama yavaş yavaş artık endüstri standartı olmaya başladı yazılım bilmek. Hani sanki 15-20 yıl öncesinin İngilizcesiymiş gibi. Hani İngilizce nasıl standart artık, bilmek zorundasın iş yapmak için. Yavaş yavaş kodlama o konuma evriliyor. Artık bir iş yapmak istiyorsan hangi iş olduğu önemli değil. Satış temsilcisi olacaksın ya da dijital pazarlamacı mı olacaksın? İşte customer success'te mi çalışacaksın? En basitinden, yani belki de şeyde, hani müşteriyle birebir görüşen kişisin. Ne diyorlar onlara? Ön masada oturanlar mı diyorlar? Öyle bir ismi var, tam bilmiyorum şimdi. Hani direkt %100 yüze mi görüşüyorsun müşterilerine? Yazılım bilmek zorundasın. Yazmana gerek yok. Ama en azından sattığın ürünün teknik kapasitesini bilsen bile bu sana ürünü daha iyi satmanı veya ondan daha fazla fayda sağlamanı sağlayacak. Böyle güzel bir özelliği var. Sen ne düşünüyorsun Ekin?
Ya tabii önemli bir şey aslında her yazılım kendi içerisinde bir zaman parametre olarak yani zaman bilgi, deneyim ve belli başlı çıktıları olan bir şey. Çok enteresan bir cümle kurdum şu anda. Kafamdan ne geçiyordu ne kurdum ilginç bir noktadayız. Ama aslında şunu demek istiyorum yani getirilen iş aslında yapılabilecek bir iş olur genelde. Ama şöyle sıkıntılar yaşarız. Hani hem zaman gibi bir sıkıntımız var. Bizi kısıtlayan faktör var, en önemli faktör. Hem de aynı zamanda ortaya çıkan ürünün teknik boyutu da önemli. Mesela atıyorum kredi kartını ödeme almak sanki çok kolay gibi. Herkesin yaptığı gibi bir şey gibi geliyor ama arka planda binlerce kişi çalışıyor mesela. En
Tabii.
basit örneğinden. Atıyorum Stripe gibi bir uygulamamız var. Hani kredi
Hı.
kartı ödeme alma aracı. Çok iyi dokümanları olan bir araç. Ama bu dokümanı kullan, yani Stripe'ı kullanmaya başlayabilmek için en azından 15-20 saatlik bir okuma şeyinden geçiyoruz. Okuma ve anlama
Hı.
dersinden tam kelimeyi bulamadım ama ondan geçiyoruz işte. Heh,
Sürecinden.
evet teşekkür ederim. Sürecinden geçiyoruz. Sonucunda hani atıyorum senin dediğin gibi müşteriye verilen sözü olabiliyor. Fazla uçarak, kaçarak. Ve bunlar gerçekten yapılabilecek şey oluyor, yapılamayacak şeyler oluyor.
Hı.
Konuyu çok
Ya.
başka bir yere taşıdığım için kendimi tebrik ediyorum burada.
Yok, ben onu hemen geri rayına oturtayım. Şimdi serbest girişimcilerin pek çoğu günümüzde ya işte e-ticaretle uğraşıyorlar ya da consultancy dediğimiz danışmanlık, değil mi? Danışmanlık hizmetleriyle uğraşıyorlar ya da ajans işletiyorlar. Yani tek kişilik veya iki kişilik ajanslar işletiyorlar. Mesela hani kendi şirketleşiyor, şahıs şirket olarak. Ajans gibi takılmaya başlıyor. Kendi tek amacı müşteri bulmak. Bulduğu müşterileri de kendi işte freelance böyle bir portföy oluyor. Belli başlı işleri paslayabileceği. Bu kimselere, işi yapacak arkadaşlara işleri paslıyor. Hani tek görevi aslında tek kişilik şirketinin proje, ürün yöneticisi olmak. Tek yapacağı iş ürünü yönetmek. Yaptığı freelancerleri, yani işi pasladığı freelancerları kontrol edip işin tamamlanıp tamamlanmasını, işte deadline'larını falan kontrol etmek. Bu tarz şekilde serbest girişimcilik yapan çok fazla var. Sebebi giriş bariyeri çok düşük. Çok rahat yapılabilecek bir şey. İkincisi de yatırım istemiyor. Hani ajanssın. Eğer belli bir network'ün varsa, müşteri bulabileceğine inanıyorsan yaparsın yani. O kadar da zor bir şeydi. Bir de günümüzde artık freelancer bulmak da o kadar zor değil. Ama bu durumda şöyle bir problem çıkıyor. Herkes yapmaya başladı bu tarz işleri. Ve hani yapmasın demiyoruz kimse. Tabii ki yani bence yapılması çok rahat bir iş. Kendi işini eline almak konusunda da çok büyük avantajı var. Ve para kazanmaya başladıkça büyüme ihtimalin de var. Ajans olarak kendini geliştirebilirsin. Ama bu tarz tek kişilik ajanslarda şöyle bir sıkıntı var. Kişi, yani ajansı yöneten kişi sadece müşteri bulmayı biliyor. O müşteriyi bulduktan sonra işte tek amacı müşteriye bir şey satmak olduğu için hani bir şekilde satıyor onu. Bizim hani Türk usulü var ya, hani yok yok deme hiçbir şeye. Ne isterlerse vardır. Şey, bu Leyla ile Mecnun'da vardı. Var ama gelecek de. Eğer ürünün yoksa diyordu orada Erdal Bakkal. Onun gibi hani satıyorlar bir şekilde ürünü. Özellikle teknik ürünleri. İşte reklam kampanyası olur. İşte ne derler ona? Belli bir aset falan üretilmesi gerekiyordur. Satıyor bir şekilde. Ondan sonra freelancerlara dönüyor. Kafasında da şey, durum şu. Hani ben bunu sağda solda çok görüyorum. Ben bunu satayım bir şekilde. Ucuza bulurum ben bunu yapacak insan. Sonra yazılımcıya dönüyor. Diyor ki işte ben böyle bir iş aldım. Bana bunu ne kadara yaparsın? Yazılımcı da doğal olarak oturuyor, ölçüyor, biçiyor, tartıyor. Ben şunu şu kadar zamanda çıkartırım, şu kadar paraya çıkartırım diyor. Ama oturup da baktığında hani senin vaat ettiğin iş 3 aylık bir iş. Yazılımcı sana diyor ki ben bunu 6 ayda önce bitiremem. O zaman anlıyorsun ki kod okur yazarlığı burada biraz gerekli. Niye? Kod okur yazarı olursan hangi işin ne kadar vakit alacağını bilirsin. Hangi işlerin yazılım açısından, hangi işlerin diğerlerinden daha zor, daha kolay olduğunu bilirsin. Bu sadece yazılımla da alakalı olmak zorunda değil. Hani dizayn konusunda da aynı. Yani sen kod okur yazarı olursan bir dizayna baktığında yani karmaşıklığından ne kadar vakit alabileceğini öngörebilirsin bazı şeyler.
Bir de şimdi şöyle bir olay da var. Hemen araya kaynak yaparaktan. Şu anda aslında piyasada zaten çok fazla hazır yazılımlar var. Hazır yazılımların yanında parayla satılan biraz daha profesyonel çözümlü olan yazılımlar var. Ki zaten ilerleyen bölümlerde bazılarına değinmeyi planlıyoruz. Bazı çözümlerin incelenmesi işte kodlayarak mı yapılmalı, kodlamasız mı yapılmalı tarzı. Ama şu var aslında. Mesela benim önüme genelde bu tarz işler almaya başlarsam şöyle şeyler geliyor. Yapılmışı var. Hani sen bunu kaça yaparsın? Ama normalde şöyle hani bir kere yaparak bir yatırım elde ediyorsun aslında. Bir kullanım şeyi elde ediyorsun. Yani atıyorum alacağın şeyden 10 tane alacaksan 10 tane almak yerine bir yazılımcı yapmak her zaman daha ucuza mal olabilir diyerek bir anıtım bozukluğu da yapıyordum. Yani sonuçta çok fazla satacağımız bir üründen bir kişiye yaptırarak daha fazla kar elde edebiliriz. Ama tutup da bir yazılımcı grubunun yaptığı bir projeyi işte 40 dolardan alıp bir kere kullanmakla bir yazılımcıyı çalıştırmak ve bunu bir kere kullanmak arasında bir fark var. Yani bunu isterken de bu kod okudu yazarlığı kısmı giriyor aslında işin içine. Ve burada aslında yazılımcıya bir hani sen daha ucuza geleceksen seni tercih edeceğim. Ona göre bana fiyat ver demek oluyor aslında bu yazılımcıya soru sorduğunda. Çünkü 40 dolara satılan bir çözümü atıyorsun. Ve diyorsun ki sen bunun aynısını kaç dolardan yapabilirsin. Hani bunu yapan insanlar da oluyor bu. Hani daha fazla kâr elde etmek için işte müşteriye verdiği paradan daha fazla eline kalsın diye. Bunlar da aslında hani yazılımcının motivasyonunu düşünen şeyler oluyor genelde. Hani o yüzden kod okuryazarlığına sahip olarak bunun da önüne geçebilirsin. Veya hatta şöyle bir olay da olabiliyor. Atıyorum müşteriye satıyor dedin ya özellikle de kafadan fazladan diye. Bir tane yazılım buluyor. İşte 10 tane özellik söylemiş kullanıcısına, müşterisine. 8 tanesini sağlıyor yazılım. Ama 2 taneyi sağlamıyor. Diyor ki bu 2 taneyi sağlaması için mesela 50 dolara satılan bir yazılım olsun. 2 tane özellik de eklemek desen işte 20 dolar diyelim diyor. İşte 70 dolar yazı şeye müşteriye 100 dolardan satıyor. Atıyorum. 30 dolarlık bir kâr marjı koyduk. Son yazılımcıya geliyor diyor ki yazılımcı işte ben bunu 100 dolara aldım. Hani bundan kâr edeceğiz. İşte sen saat 2 şeyle halledersin. İki maddeyi de ekleyerek bu yazılımın üstüne halledebilirsin bunu. Olmadı zaten teknik supportumuz var işte. Adamlar teknik destek sağlayacak karşı taraf. Konuşarak anlaşarak bir şekilde ekle diyor bunları. Ama o üstüne iki özellik ayrıca sıfırdan bir yazılım yazılması gereksinimini de sağlıyor. Getiriyor bizim önümüze. Mesela böyle şeyler de olabiliyor. Hani bu kod okul yazarlığı sayesinde o iki ek özelliğin ne kadar farklı bir background, arka plan yapısı, database yapısı bunların hepsini içerdiğini anlamamız gerekiyor. Hani biraz daha fazla bir bilgi söyledim sana şu anda kod okuryazarlığından ama hani bunu aslında birazcık sisteme alıştıktan sonra sadece özelliğin adını okuyarak anlayabileceğimiz şeyler oluyor.
Peki Ege'n, bahsettik bayağı bir. İkimizin de yaraları var belli bu
Aynen.
konuda. İş sağdan. Bizim neydi, 2 sene önce vardı değil mi? Bir başımıza gelmişti böyle bir
Evet.
iş. Hani iş geldi bize. Ne diye gelmişti o iş? Hani 1 aylık, 1,5 aylık, yok 2 aylık iş olarak geldi o bize değil mi?
Evet. Sonra
Ondan
2 haftadaki
sonra
işe evrildi. Nasıl evrildi hiç fikrim yok.
İş bize nasıl gelmişti? 2 ay süresi vardı işin. Deadline'ı vardı. İşin amacı şey değil mi? Biz ödeme planı yazacaktık. Bir tane şey. Hani WordPress üstündeydi bir site. Biz bu WordPress üstündeki sitenin hani normal bir tema giydirilmiş üstüne. Bizden istenen admin panel yazılacaktı. Üstüne
Evet.
bir de ödeme paneli giydirilecekti. Bir de şey vardı.
Support sistemi kurulacak.
Evet, ticket sistemi kurulacaktı
Aynen.
işte. Bize 2 ay süre verildi. 2 ay yeter aslında. Yani yeter bir süre. Yapılabilecek bir şey 2 ay içerisinde. Ondan sonra şey öğrendik biz. Müşteri bu işi bizim işi verdiğimiz biz yani bizim işi aldığımız kişi başkasından alıyor bu işi. Ona müşteri 6 ay önce vermiş oluyor bu işi. Bu eleman 6 ay boyunca sallamış işi. Yani 6 ayın nasıl diyeyim 5 ayı sallamış. Son bir aya yıkmış bunu. Türk öğrencisi mantığıyla. Ve son 1. ayda şey diyor. Hani bunu sallamasının sebebi de şey. Ödeme sistemi internete yazıyor. Ödeme sistemi plugin, WordPress plugin yazıyor. Bir bakıyor işte ödeme sistemi plugin tarzı bir şeyler var. İşte payment system plugin falan filan bir şeyler görüyor. Diyor ki tamam plugin var yapılır. Ticket için yazıyor. Ticket system plugin, WordPress. Görüyor işte ticket system bir şeyler yazıyor. Plugin var bir şeyler. Tamam diyor bu da yapılır. Çünkü plugin dediğin şey hani yükle diyorsun, yüklüyor. Bir konfigürasyon oluyor, çalışmaya başlıyor. Bunu da yaparız diyor. Son bir aya kadar sallamış bu arkadaş. Hani 5 ay boyunca sadece tema giydirmiş. Normal. Hani temayı WordPress'e koymuş. Son bir ayda da admin panel yazacak. Ödeme sistemi oluşturacak. Ticket sistemi oluşturacak. Biz girdik işe. Dedik çünkü 2 ay var. Hani bize 2 ay diye geldi. Ondan sonra müşteri bastırmaya başlamış. Hani 5 aydır sallıyorsun beni. Yap artık şunu diye. Bizim 2 ay bir aya düştü. Bir ay 3 haftaya mı düştü sonra?
2 haftaya
Hani
düştü.
2
Ben
haftaya
iki
düştü.
haftada eve kapandığımı hatırlıyordum.
İki haftada sen ödeme sistemiyle uğraşıyordun, ticket sistemiyle uğraşıyordun. Ben admin paneli yazmakla uğraşıyordum. Bir de şey dönüyordu sürekli. Hani şey vaktimiz yok çünkü iki haftada tutup da UX çıkartıp, design çıkartıp, onay bekleyip yaz, yani bütün bunları yapamayacağımıza göre biz bir şey hani mock-up'ını çıkarıyorduk, yazıyorduk, gönderiyorduk. Bir de dönüyordu bize karşı taraftan hani şurası olmadı, burası olmadı. Arka planda oldu galiba birkaç tane. İşte adam şey yapmıştı müşteri. Bu da mesela sıkıntı. Yani kendi kredi kartından para çekmiş ödeme sistemine çalışıyor mu diye.
Ya o çok enteresan bir olaydı. Onu ben hala unutamıyorum yani. Ödeme sistemi görünce de aklıma geliyor. Yani aslında şöyle yapılır ödeme sistemi dediğimiz. Hani bir demo sürümü olur, bir de gerçek canlıya koyduğumuz sürüm olur. Hani site yayınlanınca yayınlansın diyerekten. Şimdi demo sürümünde zaten ben gerekli bütün testleri yapıp teslim etmişim ürünü. Ondan sonra live versiyonda da şey paneli kontrol ediyordum. Hani eksik kalan bir yer var mı? Şurayı ayar çektim mi derken bir tane sipariş geldi. Şimdi zaten site yayında değil. Hani site erişimi olan kişiler de belli. Ben dedim ki acaba neyin siparişi geldi? Hani bir bakayım içeride ne var. Ardından sipariş iptali geldi zaten devamında. Meğersem hani yine kod okudu yazarlığına geliyoruz aslında burada da. Karşı taraf demiş ki bu çalışıyor mu? Ben bir test etmek istiyordum hani canlı versiyonu ve kendi kredi kartından bir tane paket alıyor. Hani bu aldığı paket yani benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben normalde söyledim zaten bana böyle bir istekle gelinse hani durumun nasıl bir sorun olacağını. Burada olay hani ödeme yöntemi yazılımına şey yapıyor, yansıyor. Çünkü %4 gibi bir %3,75 olması lazım galiba. Komisyon alıyorlar yani her satıştan ki çekilen şey de yanılmıyorsam 99 sterlin miydi? Pound
Ha,
muydu?
öyle bir şey. 99 pound muydu? 199 pound mu? Öyle bir şey çekti.
Yani büyük bir rakam aslında hani ya benim saatlik ücretime denk olan bir rakamdan Stripe sadece kod okur yazarlığı sayesinde, bilinmediği sayesinde yani bilinmemesi yüzünden para kazandı. Bir de şöyle bir şey oldu tabii 2 haftada istediğinden kadar beklenilen kadar iyi bir ürün çıkmadı. Öyle olunca ne
Tabii.
oldu Emre? Hatırlıyorsun. 2 ay tekrar bir revizyon yedik. Ve revizyondan
Doğru.
artık kavgaya dönüşmeye başlamıştı. Yani o şunu istiyor, bizimki onaylıyor, sonra bize anlatıyor. Biz diyoruz ki öyle olmaz, niye bize sormadın? O diyor ki nasıl da olmaz, hani olması lazım. Ben böyle kabul ettirdim. Hani sanki bir Avrupa Birliği'ne üyelik anlaşması gibi sürekli içeride değişen şartlar barındıran bir şey haline geldi. En sonunda ne oldu? Proje yayınlanmadı. Ödemeler alındı. Ve şu anda sanıyordum çalışmıyorlar iki tarafta yani hani küs gibi ayrıldılar. Hani
Vallahi
sonuçta
bilmiyorum.
müşteri kaybettik. Hani kod okur yazarlığımız olmadığı için. İki tane demeyelim hatta biraz verimsiz bir iş yaptık diyelim. Hani sonuçta birilerinin parasını aldık bir projeye koyduk ve proje çalışmadı. Zaman aldı yani aslında hepimizden. Tamam biz zamanımızın karşılığını aldık ama iş devam etmedi. Sonuçta kod okur yazarlığı olmadığı için bir projenin çöküşüne şahit olduk aslında ikimiz. İçinde bulunarak çöküşüne sahip olduk. Bir de şöyle bir şey oluyor şimdi belki yazılım yapanlar bilirler hani belli bir tempoda belli bir şey yetiştirmeye çalıştığın zaman biraz fazla kendini kaptırıyorsun projeye. Yani etraf artık sayılar işte projeler veri tabanları falan haline geliyor. Ve bu durumda konuşmak gerçekten çok zor oluyor. Yani ana dilinde de konuşmak çok zor oluyor. İngilizce konuşmak da çok zor oluyor. Yani sadece belli başlı kalıplar üzerinden konuşabiliyorsun. Artık beynin zaten konuşma fonksiyonlarını yitirmiş oluyor. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Hani böyle bir durumda yazılımcıya çok detay soru sorarak da bir sıkıntı yaşıyoruz aslında. Hani burada yazılımcının birazcık psikolojik, birazcık işte insani duygularını da anlamak gerekiyor. Ya benim aslında yazılımcı bakış açısından söyleyebileceklerim bu kadar. Kod okur yazarlarla ilgili sıkıntılarım da. Birazcık fazla kişiye dönelik olduk ama
Evet,
çok
bütün
çektik.
şey, yani şu an bütün kodlama bilmeyen iş sahiplerini karşımıza aldık gibi hissediyorum
Evet,
nedense.
ben de öyle hissettim.
Yani şeyi konuştuk. Önemini anlattık galiba. Kendi başımızdan geçen hikayeyi de anlattık. Değil mi?
Evet.
Bizim efsanevi 2 haftada çıkardığımız projelerle. Ama en azından şey yapmadık. Ya mesela şöyle bir durum var. Hani bize işi veren arkadaş tam dediğim gibi çalışıyordu. Hani freelancerları vardı, designerları vardı işte. Yazılımda bize paslıyordu falan. Hani böyle 4-5 tane freelancer vardı. iş buluyordu, satıyordu. İş bize paslıyordu. Hani bizim hakkımızı yemedi. Hani paramızı ödedi. Ama şöyle bir problem oldu. O çok fazla para kaybetti. Sırf bu iş için. Bu iş yüzünden. Hani o tamamen ona zararı oldu. Hani işi 6 ay önce aldığında hani 5 ay sallamayıp da aldığı gibi bize ulaşsa, dese ki 6 ay vaktiniz var. Biz adam gibi planlasak projeyi, her aşamasını yavaş yavaş sindire sindire geçsek, adam gibi bir proje çıkarsaydık iki tarafta böyle zarar görmeyecekti. Ama arkadaş hani ödeme sistemleri hakkında mesela hiçbir fikri olmadığı için veya hiçbir mesela Stripe dokümentasyonuna girip de bakmadığı için sadece bir WordPress plugin yazarak böyle bir şeyin plugin olabileceğini düşünmesi mesela problem, hata oluyor. Ama bir şekilde çözdük diyelim. En azından bizim için pek bir zararı olmadı. Yaşadığımız stres dışında, 2 haftalık stres dışında bir
Tabii.
problem olmadı. Şeyi anlattık. Dedik bize problem oluyor. Hem hani işveren para kaybediyor, vakit kaybediyor. İşte nasıl diyelim, stres sahibi oluyor. Genç yaşında saçları dökülüyor. Yazılımcı hakeza stres altına girmiş oluyor. Çünkü kendi hiçbir şekilde garanti vermeyeceği bir işi yapmaya zorlanıyor. Eğer diyelim bir kontratı varsa. Bu böyle sıkıntılar oluyor dedik. Peki Ekin, ben hiç kodlama bilmiyorum. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Ve diyelim ki web sitesi, işte reklam kampanyalarıyla uğraşıyorum. Ben nasıl en azından etrafımda, yazılım dünyasında ve reklam dünyasında işte bir kampanya oluştururken ne olup bittiğini anlayabilecek kadar yazılım nasıl öğrenebilirim? Mümkün olan minimum masrafla. Siz ne
Mümkün
diyorsunuz?
olan minimum masrafla. Aslında burada iki tane çözüm var bizim için. Hani gerçekten dediğim gibi birazcık daha iletişim bazlı olduğu için artık şirketler ve senin dediğin gibi 10 kişilik işte her şeyi bilen ekipler toplanabildiği için aslında önemli olan şey, ya ilk önemli olan şey ilk önemli. Ben bugün çok güzel Türkçe konuşuyordum bu arada. Kusura bakmayın hani birazcık kafam yoğun. Önemli olan şey aslında şu. İletişim bilgimizi seviyemizi çok iyi geliştirmek. Yani karşı taraf bir şey anlatıyorsa sonuçta 10 kişilik ekip diyelim mesela. Bu ekipteki herkes bu iş olsun diye uğraşıyor. Öncelikle kimsenin kötü art niyetle yaptığı bir iş değil. Zaten kazanmak herkesin yararına, iş devamını sağlayacak. Bir şey yapacak. Yani sonuçta burada iki önemli parametre var aslında bizim için. Birincisi kodlamayı kendiniz öğrenebilirsiniz. İkincisi gerçekten ekibinizdeki kodlama bilen insanla iyi bir şekilde anlaşabilirsiniz. Mesela bizim örneğimize de geri dönersek. Senin mesela veri tabanıyla ilgili bir şeyin yoktu o zamanlar. Bir hani bilgi seviyen yoktu diyelim. Biz yani benden sana olması gereken net bilgiler aktı. Hani bu akışı sağlayabildik. Aslında bu akışı sağlayabilecek bağlar kurmak da bizim için önemli. Hani sadece öğrenmek bir çözüm değil. Akışı sağlayabilirsek de bir çözüm üretmiş oluyoruz. Hani tam net olarak işi bilenden sizin anlayabileceğiniz kadar detaylı ya da İşte üstünkörü de diyebiliriz. Veri alabilmek. Burada önemli olan şey. Ama diyelim ki biz öğrenmek istedik. Bunun aslında en güzel tarafı tabii ki de Google. Hani Google'da bir aratarak bu konuyu halledebiliriz. Tabii bunun üzerine de gidersek birçok sektörde birçok farklı diller var ve işin enteresan tarafı eşeledikçe daha çok şey çıkıyor.
Tabii.
Hatırlarsın eskiden UX UI falan yoktu. Yani eşeledikçe insanlar bu alanda tecrübelerini alanlarına yansıttıkça her gün yeni şeyler keşfediliyor. Bu yüzden hangisini yakalayacağımız önemli bir nokta. Yani hangi dili öğreneceğimiz veya hangi dili üzerinden bunları kurgulayacağımız önemli. Burada aslında temel olarak ikiye ayırabiliriz biz web kısmındaki projeleri. Bir ön taraf, bir de arka taraf dediğimiz taraflar. Ön taraftaki olaylarda bildiğin gibi JavaScript en çok ön plana çıkıyor. Aslında arka planda da JavaScript ön plana çıkmaya başladı günümüzde. Yani o yüzden aslında JavaScript öğrenmek yeterli. Evet, bitirdim cümleyi. Soruya net bir şekilde verdim. JavaScript öğrenin.
Şey bu bir şey var ya, caps var ya, atı çok güzel çizmeye başlayıp sonunu hemen karalayıp
Aynen.
bitiren.
Aynen öyle
Ben
oldu.
şöyle özetleyeyim o zaman. Eğer hiçbir masraf yapmak istemiyorsak, işte işten geldik, her gün 10-15 dakika ayırarak en azından kendimizi geliştirmek istiyorsak kod okuryazarlığı konusunda benim tavsiye edebilecek belki konumda değilim ama en azından kendim de böyle başladım çünkü.
Tabii ilk oraya
Yapılabilecek
gidiyor.
en iyi şey JavaScript. Çünkü Bütün programlama dillerini düşündüğümüzde şimdi tamam piyasada C++ diye bir canavar var. Ne bileyim Objective-C var, Rust var. Bu tarz şeyler var ama bu arkadaşlar çok zor. Öğrenmesi çok zor, anlaması çok zor. JavaScript biraz daha şey gibi, programlama dünyasının İngilizcesi gibi. Ne çok böyle ya şöyle bir durum var. Yeteri kadar kolay ve bütün piyasadaki bütün yazılım bilen herkesin baktığında anlayabileceği kadar da geniş. Yani şu anda galiba dünyadaki en fazla kullanılan belki dil olabilir JavaScript. Bütün çünkü yani bütün web tarayıcıları çalışıyor üstünde. Artık mobil uygulamalar yazabiliyorsun. Şeyde kullanabiliyorsun. Normal yani Windows'a veya işte Mac'e direkt uygulama yazabiliyorsun artık JavaScript'le.
Bu arada
O kadar
oyun
geniş.
da yazılıyor JavaScript'te. Rocket League belki bilen vardı. Tamamen JavaScript moduyla çalışan bir oyun.
Yani işte oyun da yapabiliyorsun, her şey yapabiliyorsun. Bir de çok da zor değil. Diğer dillere göre, daha alt seviye dillere göre o kadar zor değil. Hem de dokümantasyonu çok fazla piyasada. JavaScript bilen çok olduğu için bu çok bilen insanın ürettiği bilgi de çok fazla. Türkçede de çok fazla. Hani belki yabancı dil kadar değil. O yüzden benim tavsiyem hani özellikle işte reklamdır, satıştır, işte işin bu firmaların iş kısımlarındaysak ya da kendi işimizi bir şekilde geliştirmeye çalışıyorsak bence gidilebilecek optimum nokta önce bir HTML'e aşina olmak. Bu markup nedir, işte neden var tarzında. Arkasından bunu nasıl stilize edebileceğimizi öğreniyoruz. CSS dediğimiz şeyle. Arkasından da yavaştan hani JavaScript'e gireriz. Bu demek değil ki hani oturup ben deli gibi JavaScript kodlamak istiyorum demek değil bu. Hani sadece neyin ne olduğunu öğrenmek lazım. Mesela ne bileyim en basitinde işte fonksiyonlar nedir? İşte belli başlı mesela en son dile promise diye bir şey geldi. Niye geldi? Neden var? Bunu neden kullanıyor insanlar? Veya ben farklı kaynaklardan bilgiyi nasıl çekerim? Yani bu tarz şeyleri en azından bilirse insanlar karşılarına geldiğinde belli bir bilgi birikimiyle, seviyesiyle diyelim, en azından müşterilerine daha iyi bilgi verebilirler. Ve bütün bunları öğrenmek için de 2-3 tane kaynak verelim. En azından ben söyleyeyim, sonra da sen söyle. Ne diyorsun Ekin?
Olur, ben bir de ekleme yapacağım zaten hemen.
İngilizce biliyorsanız arkadaşlar diyelim. İngilizce biliyorsanız gidebileceğiniz en iyi kaynak freecodecamp.org. Tamamen ücretsiz ve kendine ait yani galiba 40 binden fazla şey var içerisinde. Test var, eğitim var ve sıfır noktasından başlatıyor size. Hani sıfır. Ben hiçbir şey bilmeyerek başlıyorum ve günde sadece 10-15 dakika ayırarak profesyonel yani isteseniz profesyonel de olursunuz ama kod okur yazarı yapar size. Hiçbir para ödemenize gerek yok ve hiçbir işte bilgisayara bile ihtiyacınız yok. Hani bilgisayarınızda bir program bile çalıştırmanıza gerek yok. Sadece hani web tarayıcısında çalışıyor. Derseniz ki ben daha böyle biraz daha para vermek istiyorum. Biraz daha premium içerik almak istiyorum. Kod Akademi diye bir arkadaş var. Yazarsanız Kod Akademi. Yine İngilizce bilenler için. edx.org muydu? edx.com var. Burada da İngilizce içerik oluyor. Bakabilirsiniz. Ücretsiz içerikler çok fazla. Son olarak Türkçe kaynak söyleyeyim. Tam isim vermeyeceğim ama Türkçe kaynak için
Siz bulun.
Yude yok. Udemy'ye gittiğinizde sadece JavaScript eğitimi yazsanız belki onlarca Türkçe kaynak bulabilirsiniz. Eğer İngilizceniz yoksa. Ben Türkçe kaynak hiç kullanmadığım için hani kesin bilgi veremiyorum. Belki Twitter'dan birkaç tane nasıl diyelim? Türkiye'de yazılımla uğraşan takip ettiğimiz birkaç kişi var. Onların isimlerini belki sen verirsin. Takip etmek isteyenler olursa diye.
Açıklamaya
Onun dışında.
bırakalım ya. Şimdi isimlerini yanlış telaffuz etme ihtimalim var. Elimde açık
Doğru.
olmadığı için.
Hani onları takip etseniz zaten onlar da söylüyorlar. Hani Türkçe kaynakları nereden bulabileceğinizi. Ama eğer İngilizceniz varsa hatta yazılımdan önce şöyle yapın. Eğer İngilizceniz yoksa ve yazılım öğrenmek istiyorsanız bence önce İngilizceyi hafif bir halledin. Sonra yazılıma geçin. İkisini bir arada aradan çıkartın.
Mantıklı. Aslında ben de buna şöyle bir eklem yapacağım. Mesela üniversitede bu sorunu nasıl çözüyor diye bakarsak, çünkü şu anda biliyorsundur sen de Avrupa'daki herhangi bir bölümde kodlama dersi gidiş dersi olarak veriliyor yani. Herkesin alabileceği ortak bir havuz olarak. Bizim üniversite İTÜ biraz daha teknik olduğu için yani herkes zaten bu işin içine hafiften girmesi gerektiği için genelde baktığımızda üniversiteler Python vererek kodlamayı öğretmeye çalışıyor ki Python gerçekten bu diller seviye seviye giden dillerdir şey açısından. Üst üste binerek gider. Mesela atıyorum PHP C projeleriyle yazılır gibi oluyor. Yani derlene derlene gider bu diller. Python'da en üst kademe dillerde yani herkesin aslında İngilizce konuşurmuş gibi yazabildiği bir dilden bahsediyoruz. Hani kodlaması çok kolay, kendi düşündüğünü yansıtman çok kolay, algoritmaları yansıtman çok kolay. Bu yüzden Python'da aslında giriş seviyesi için herhangi bir bilgisi olmayanlar için çok kolay bir dil. Bunu da öğrenebilirsiniz. Hani Python'ın zaten senin dediğin ya kaynaklarda da Python kaynakları var. Ve Türkçe kaynak da fazla diye hatırlıyorum Python'da. Onları da ekledim ben. Python'da bir bakabilirsiniz. Hani daha fazla mesela atıyorum internet üzerine odaklanmayıp sadece bilgisayar uygulaması yazacaksanız da o tarafa gitmek için de çok iyi bir dil. Aklınızda olsun Python'da. Onun dışında sen ne sormuştun? Ben senin soruna cevap verecektim bir de.
Yabancı Türkçe kaynak yani hani nasıl diyelim böyle hardcore kodlama yapmak için değil de sadece işinde daha iyi olmak için yaptığı işi daha iyi yapmayı amaçlayan arkadaşlar ya da serbest girişimciler en azından diyelim 2-3 kişi bir araya geldiler. 2 kişi kodlama yapıyor. Birisi işin business tarafında. Bu business tarafındaki arkadaş kendini hani soyutlanmamış hissetmemek için hem de yaptığı işi daha iyi yapması için diğer arkadaşların ürettiği ürünü anlaması gerekiyor ya. Bu arkadaşların kod okur yazarı olmak için hangi kaynaklara başvurmaları lazım sence?
Bu durumda aslında şeyleri de çok takip edebilir. Hani forumlar diyeceğim ama Türkiye'de forumlarda da birazcık
Kavga
fazla
gürültü var.
kavga gürültü var ve aynı zamanda şey de var hani hazır cevap da isteyen tayfa çok fazla. O yüzden ama forumları takip etmek de şöyle iyi oluyor. Hani güncel konuları ve güncel sorunları görebiliyorsun. Mesela bu kodlama dilleri yerinde duran kodlama dilleri değil sen de biliyorsun hani hepsi zaman zaman farklı versiyonlar çıkarıyor. Her versiyonda yeni bir şey ekleniyor. Eskiden yapılan bir şey artık yapılamaz hale geliyor. Hani bu versiyon değişimlerinin şeyini okumak bile hani ne çıktı ne girdi onu okumak bile başlı başına çok büyük bir katkı sağlıyor. Bunun dışında her kodlama dilinde kullandığımız bazı şeyler var. Terimler var diyeyim. Senin de bildiğin gibi hani loop olur, işte döngülerdir, işte objektlerdir, nesnelerdir, fonksiyonlar özellikle. Hani sadece bunlarla ilgili arama terimleri yaparak da hani Google'da arayarak da bazı bilgiler edinebiliriz. Çok hızlı, çok hap bilgiler. Bu hap bilgileri de ileride hani bu ekibin yazdığı uygulamada da şey yaparken en azından nesne üzerinden mi kodlanmış, fonksiyonlar mı işe yaramış, hani fonksiyon nasıl çalışmış. Onları da kendimiz hatırlatarak gidersek dışlanmış hissetmeyiz diye düşünüyorum. Başka aklıma gelen bir şey şu anda yok.
Bir de kapatmadan o zaman son şunu söyleyelim. Yazılımcılarla takılın arkadaşlar. Hani serbest girişimcilere de seslenelim buradan. Ya da en azından yaptığı işte daha iyi olmak isteyenlere seslenelim. Yazılımcılarla takılın. Hani şey değişti artık. 1980'lerdeki, 90'lardaki işte geek, nerd dediğimiz hani bodrum katta böyle ışığın olmadığı yerlerde bilgisayarla uğraşan insan tipi yok artık. Hani yazılımcılık bir şeye dönüştü biraz daha. Böyle karizmatik meslekler sınıfına girdi. O yüzden artık yazılımla uğraşan insanlar öyle hani ezik diye tabir edebileceğiniz insanlar olmadığı için o arkadaşlarla takılın. Size baya bir şey öğretirler zaten. En azından jargona hakim olursunuz. O bile bir şey. Eğer hiç yoksa böyle etrafınızda insan, ben Türkiye'den bir tane podcast önerebilir miyim Ekin buradan?
Tabii
Reklam
ki
gibi
de.
olmasın. Benim çok severek takip ettiğim bir tane podcast var. Yazılım podcast'i. Code Fiction ismi. Yani çok güzel anlatıyorlar. Zaten hani alanında uzman diyelim. Yaklaşık 5-6 kişi beraber yapıyorlar podcast'i ve her hafta ve ya son zamanlarda pek yapmıyorlar bölüm gerçi ama her hafta yazılımla alakalı güncel ya da önemli, popüler belli konulara değiniyorlar. Çok güzel bir podcast yapıyorlar. Canlı yayın da yapıyorlar hatta. Hiçbir şey yapamazsanız ve ilginiz varsa açın Code Fiction'ı dinleyin. İlk birkaç bölüm hiçbir şey anlamazsınız. ne konuşuyorlar diye. Yavaş yavaş jargona adapte olmaya başlarsınız. Zaten bu işlerde biraz öyle oluyor. Hani önce jargona adapte olmak gerekiyor. Ondan sonra yavaş yavaş ilginiz varsa zaten öğrenirsiniz. Diyelim.
Bir de burada şöyle bir eleştiri gelecek tabii. Neden yazılımcıları bu kadar övüyoruz kısmında? Ben onu hemen bir cevap vereyim. Çünkü geliyor bu eleştiriler. Şu anda günlük hayatta tükettiğimiz içerikleri, yani herkes kendi hayatına bir dönüp bakarsa aslında daha çok dijital ortamda dijital içerikler tüketmeye başlıyoruz. Yani dijital içerikten kastımız ne? Herhangi bir algoritmanın sonucunda veya herhangi bir insanın dijital olarak ürettiği içerikler. Yani demir alıp işte metal objeler olarak sunan fabrikalar yerine şu anda kod olarak oluşturulan, hani ham maddesi kod olan içerikleri tüketiyoruz aslında. Yani günlük hayatımızda şu anda bizim yaptığımız podcast de buna dahil olmak üzere elektrik enerjisiyle birlikte, hani elektrik enerjisini ham madde olarak kullanarak bir kodladığımız şeyin fonksiyonundan geçiyoruz ve bunu belli platformlar, hani bu konuda uzmanlaşmış platformlar üzerinden satıyoruz. Burada mesela bakarsak YouTuber'lar da buna dahil, hani YouTuber'ların da aslında kodlama bilmesi gerekiyor çünkü dijital bir içerik oluşturup satıyorlar. Dijital içerik oluşturup satan herkesin aslında kodlama öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bu platformları yazan kişiler zaten kodlayıcılar. Ve siz bunları ne kadar çok kendi sorununuzu anlatabilirseniz herhangi bir dış faktörden, bu insanlar bunu gerçekten dijital ortama aktarabilecek yeteneğe sahipler. Hani bunu yapabilirler. Bunu yapmalarını siz sağlayabilirsiniz. Normalde yazılımcılar sizin çektiğiniz acıyı bilip, sizin çektiğiniz sorunu bilip dışarıdan hiçbir şekilde gözlemleyemeyerek bu sorunu çözemezler. Aynı şey diğer projelerde de geçerli. Hani bunu istiyorsanız, bir sorunun çözülmesini istiyorsanız, şu ana kadar çözmemiş sorunu, bunu bir yazılımcıya anlatmanız lazım ki dijital olarak çözebilsin. Diyerek ben burada alacağımız eleştirileri hafif bir azaltayım. Yazılımcılarla iletişim kurmak önemli bu yüzden. Hani her türlü konu için, ilerlemek için şu anda dijital olarak önemli buluyorum
Ama
ben.
yazılımcılar da biraz çabalasın.
Tabii,
Anlamak
ona hemfikirim zaten. Zaten dediğim ilk başta iletişime odaklanma nedenimiz bu. İletişim çok önemli. Her türlü ortamda. Hani birisine bir görüşü kimseyi ezmeden nasıl anlatabileceğinizi, kimseyi ezmeden demeyelim mi? Kimseyi üzmeden diyelim. Daha doğru olur. Kimseyi üzmeden nasıl anlatabileceğiniz üzerine bir düşünün. Hani bunları tam olarak oturtmaya çalışın. O kadar.
çok güzel.
Bu kadar değil.
Çok
Bitiriyorum
güzel.
ben
O
burada.
zaman böyle seri bir şekilde kapanışımızı yapalım Mekin. Ya
Yapalım
şey
hem de.
dedim, bu bölümle beraber şey başlatalım. Benim çok sevdiğim bir konsept var. Her bölümün sonunda iki taraf o hafta içinde bu, yani İngilizce'de nasıl diye çeviriyorlar onu? Sick pick diyorlar. Hani o hafta böyle kullandığın, yaptığın, yaşadığın, hani seni mutlu eden böyle bir üründen veya bir olaydan bahsediyorsun. Böyle bir şey başlatalım mı? Ne diyorsun?
Yani tam anlamadım ama örneğini gösterirsen yayından sonra,
Tamam,
çekimden sonra olabilir.
yayından sonra değil. Ben şimdi bir örnek vereyim. Ondan sonra da sen bul bir tane.
Tamam,
Ne diyorsun?
olur, deneyelim.
Sick pick olarak ben bu bölümde şeyi vereceğim. Şey izledim. Neydi onun adı? Dur bir düşünmem lazım. Heh, buldum. Netflix'te yeni bir dizi başladı. İsmi Messiah. Yani bizdeki Mesih diye çevirebiliriz.
Duydum ben onu. Twitter'da çok
Evet.
fazla var. Tweet atan.
Yani İsa dünyaya geliyor geri 21. yüzyılda. Ondan sonra olaylar olaylar. 10 bölümlük bir dizi. Yani şöyle söyleyeyim, 10 üzerinden 6 falan verdim ama çok hoşuma gitti genel olarak konsepti. Çünkü bayağı bir farklıydı. Bunu vereyim bu haftalık. Ya önümüzdeki hafta bakalım daha değişik projelerle, fikirlerle gelebilirim.
Ben de o zaman bu hafta olmasa da en azından hani çarpıcı bir
Okey.
giriş olaraktan şu anda arkada senin de gördüğüm şekilde duvara yapıştırılan tatlılar gibi şeyler var, biliyor musun?
Beyaz kağıtlar
Aynen,
var.
şu anda görüyorsun zaten arkada duvara yapışan şeylerden bunlar. Duvara
On
yapışan dediğim aslında manyetik olarak yapışıyorlar. Hani duvarı, boyasına hiçbir zarar vermiyor. Hiçbir şekilde bantla yapıştırmıyorsun. Manyetik olarak yapışıyor, duvarına zarar vermiyor ve tahta olarak kullanabiliyorsun. Çok güzel alan açıldı çünkü masamın üstünde her yerdeydi. Artık tahtalar üzerine yazıp tahtalar üzerine tutmaya başladım. Böyle olunca odaya girip çıkarken de tahtadaki veriyi görüp o veriyi hala düşünmemi sağladım. Bu benim için bir şey, hani gelişim adımıydı çünkü artık bütün duvarları potansiyel tahta alanı gibi düşünmeye başladım. Linkini bırakırım belki aşağıya, yani insanların ilgisini çekerse. Benim için iyiydi. Hani masamda alan açılmasını sağlayan bir olaydı. Ama bu hafta olmadı. Bunu da söyleyeyim, hani 3 hafta öncenin konusu.
Çok güzel bence. Bu, yani Türkçe bir isim bulalım buna. Çünkü sick pick diye çeviriyorlar bunu. Hani yani hastalıklı bir şekilde bir şeye saplantılı olmak mı denir? Hani böyle o tarz. Yani ama konsept olarak beğendiğin, hoşuna giden, o hafta denediğin bir ürün olur. Bir yazılım olur. İşte günlük yaşamında hayatını kolaylaştıran bir şey olur. Böyle günlük birer birer, haftalık birer tane verebiliriz.
Tabii veririz de sınav haftasında insanın en çok kullandığı kalemi falan överiz herhalde artık.
Tamamdır. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa yavaştan kapanışa geçelim istersen.
Aynen, biz bir yarım saat diye başladık, yine bakıyorum 45 dakika olmuş. Yine iyi, bir saat olmamış yani, o yüzden şey yapıyordum. Ben o zaman gideyim hemen, her salı saat sabah 6'da yayınlanıyoruz efendim. Twitter'da, şeyde, Spotify'da, şeyde diyerek de Spotify'da, iTunes'ta, Google Podcast'te ve diğer bilimum yerlerdeyiz. Her şeyde işte böyle ufak ufak küçük girişimciler için işler çekmeye başladık. Emre almadı lafı, o yüzden ben de size bir cümle söylemek zorunda kaldım.
Sadece bizi iTunes'tan dinleyen arkadaşlardan ufak bir ricamız var. Bize eğer beğeniyorlarsa birkaç yıldız verip güzel yorumlarda bulunurlarsa hem bizim bulunurluğumuza iTunes'ta bulunurluğumuza katkı vermiş olurlar. Hem de bize yardım etmiş olurlar diyelim. Ve bizi dinlediğiniz için teşekkürler diyerek kapatalım.
Ben teşekkürler deyip kapatmayayım. Bu bölüme özel, dediğimiz gibi ortasına da kesmeyeceğiz şeyle de, verile de.
Geyik olsun biraz,
Aynen, hani doğal ortamımızı yarın sizde. Bir tane kopma oldu bu arada şeyde, sadece bölümü çekerken. Hani onu da zaten ben size, bakın arkadaşlar bu yüzden taktım kabloyu diyerekten hatırlattım. Orayı karıştıysa cümleler. Hani en azından tekrar edeyim orayı. Başka da bir şey yok. Teşekkür ederiz efendim.
teşekkürler, iyi günler.
İyi günler.